Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Elif Mahir Metinsoy. Elif Mahir Metinsoy, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümü lisansının ardından Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü ve Strasbourg Üniversitesi'nden olmak üzere iki yüksek lisans derecesi aldı. Doktora tezini ise 2012'de Strasbourg Üniversitesi'nde savundu. Bu teziyle 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Tezi ödülünü aldı. 2016-2017 yıllarında Galatasaray Üniversitesi'nde, 2018-2020 yıllarında ise Kültür Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. İlk kitabı olan İstanbul'un İşgal Yıllarında Kadınların ve Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Dönüşümünü, bunun toplumsal ve siyasi yönlerini Osmanlı Müslüman kadınlarının kılık kıyafetleri üzerinden inceleyen Mütareke İstanbul'da Moda ve Kadın 2014'te Libra Yayınları tarafından yayımlandı. İkinci kitabı Ottoman Women During World War I, Everyday Experience, Politics and Conflicts ise Cambridge University Press tarafından 2017'de yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı yıllarına dair Osmanlı kadın tarihçiliğinde genelde ihmal edilen işçi, köylü, kimsesiz, yoksul kadınların seslerini, direnişlerini ve yaşam mücadelelerini, kadınlar tarafından yazılmış veya yazdırılmış dilekçeler ve telgraflar, kadınların yaşamlarına dair bilgi veren karakol ve mahkeme zabıtları gibi yeni kaynaklarla tarihe kazandıran Elif Mahir Metinsoy, bu çalışmalarıyla 2018 yılında Bilim Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görüldü. Ulusal ve uluslararası derleme kitaplarda, kitap bölümleri ve saygın dergilerde makaleleri olan Elif Mahir Metinsoy'un ilgi alanları kadın tarihi, toplumsal cinsiyet, beden, moda, siyaset, savaşların kadınlarda etkisi gibi konulardır. Metinsoy ile bu yayında konuşacağımız konu ise İşgal İstanbul'da Kadın ve Moda 1918-1923. Hoş geldiniz Elif Hanım.
Hoş bulduk.
Hem moda çalışan, hem kadınları çalışan, hem mütareke dönemini çalışan bir araştırmacıyı, genç bir bilim insanını podcast serimizde ağırlamaktan dolayı mutluluktan uçuyorum diyebilirim.
Teşekkür ederim.
Zaten moda tarihi, giyim kuşam, kültür, moda akımları konular hem renkli hem heyecan verici konular benim için. Bir de buna ek mütareke dönemini konuşacağız sizinle bugün. Çok karanlık ama çok hareketli, olayların bitip tükenmediği bir dönem İstanbul için. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
Peki.
İngiliz ve Fransız ordularının işgaliyle başkentte değişim rüzgarları esmeye başladığı o döneme ait anılardan, romanlardan, belgelerden görebiliyoruz bu değişimleri. Peki Osmanlı'nın başkentinin işgali şehrin kadınlarının hayatlarını nasıl değiştirdi?
Teşekkür ederim bu sorunuz için. Aslında bu sorunun yanıtı biraz daha öncelere giderek anlaşılabilecek bir yanıt. Kuşkusuz işgal Osmanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü Osmanlıların savaşarak, fethederek kazandıkları şehrin yaklaşık olarak yarım bin yıl sonra, yani ciddi bir süre sonra kaybetme riski demek İstanbul'un işgali. Elbette işgalle birlikte İstanbullu kadınların yaşamlarında da büyük ve önemli değişimler oldu. Ancak bu değişiklikleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan kadınların aslında Birinci Dünya Savaşı döneminde neler yaşadığı sosyal ve ekonomik olarak. Çünkü bu alanlardaki değişiklikler ister istemez işgal yıllarını da etkileyecek kadar önemli ve uzun süreli etkilere sahip. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı yıllarını anlamadan eğer sadece işgal yıllarına bakarsak bu dönemde yaşanan bütün değişiklikleri sadece yabancıların gelişine, işgal kuvvetlerinin şehre girişine atfetmek gibi bir durum yaşayabiliriz, bir yanılgı yaşayabiliriz. Bu da ister istemez yabancı düşmanlığını körükleyecek sonuçlar yaratabilir. Oysa ki işgal genel olarak zaten İstanbullu kadınların yaşadığı birçok sorunu bir tık daha, belki iki tık daha, belki üç tık daha zor bir duruma sokuyor. Yani bu sorunlar depreşiyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı yıllarında kadınlar zaten ekonomik anlamda yoksullaşmayı, işte bir konut bulma sorununu, bir kıyafet bulma sorununu, yakacak odun bulma sorununu ya da işsizlik gibi sorunları yaşamaya başlıyorlar. Eşlerinin ya da oğullarının yaklaşık olarak 3 milyon Osmanlı erkeğinin askere alınması demek birçok kadının aslında ekonomik anlamda dayanağı olan erkeklerin orduya alınması demek. Bu da erkeklerden geriye kalan mesleklere tabii ki kadınların girmesi, onların da sosyal yaşamın içerisinde yer almaya başlaması, iş hayatının içinde yer almaya başlaması demek olsa da bunun yanı sıra birçok görev ve sorumluluğun da onların üstüne binmiş olması anlamına geliyor. Birçok kadın tek başına annelik yapmak durumunda. Hatta anneler bile ölmüş olabiliyor. Anneanneler, babaanneler çocukların sorumluluğunu üstlenmiş olabiliyor. Dolayısıyla orduda görev olan askerler hem yeni istihdam olanakları ortaya çıkartırken kadınlar açısından hem de onların yaşadığı güçlüklerin kat be kat artmasına, seferberlikle birlikte kadınların yaşadığı zorlukların artmasına neden oluyor. Bu da eskiden belki evlerindeki rahat ortamlarından, konfor alanlarından çıkmayan kadınların ister istemez sokaklarda görünmeye başlaması demek. Ve sokaklarda görünmek de tabii ki kılık, kıyafet ve moda açısından da büyük bir değişime yol açacak. Ama bundan önce belki de kadınların ne yaptığına da bakmamız lazım. Çünkü savaş döneminde de, mütareke yıllarında da kadınlar orduda, işte devlet kurumlarında, postanelerde memur olarak, katibi olarak, işçi olarak çalışmaya başlıyorlar. Sokaklarda satıcılık yapabiliyorlar, kadınlara özgü pazarlarda Anadolu'dan getirdikleri ya da kendi ürettikleri ürünleri satmaya başlıyorlar. Sokakları süpüren temizlikçi kadınların var olduğunu biliyoruz ki mütareke döneminde bu büyük bir değişim. Çünkü pantolon giyerek sokağa çıkan kadınlar demek ki bu Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir değişim kesinlikle. Hele Müslüman kadınlar söz konusu olduğunda. Sadece çalışan kadınlar da değil, yani artık erkeklerin yanlarında olmadığında kendi geçimlerini sağlamaları gerektiğini derinden hisseden genç kızlar dahi, yani gelecekte evleneceği eşinin bir askere alındığında veya öldüğünde, çünkü gözlerinin önünde birçok erkeğin şehit olduğunu ve ailelerin dağıldığını, çolukların, çocukların, kadınların perişan olduğunu görüyorlar. Genç kızlar bile artık bir meslek eğitimi almak gerektiğini hissediyorlar. Ve bunun için artık daha uzun yıllar, okul yıllarını göze alıyorlar. Yani okulda uzun süre geçirmeyi göze alıyorlar. Bu da ister istemez birçok genç kızın eğitim nedeniyle yine sokaklarda daha çok görünmeye başlaması demek. Yani kadınlar daha Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren sokakta görünmeye başlıyorlar. Kıyafetleriyle, yeni giyim tarzlarıyla, bir tık daha modernleşmiş giyim tarzlarıyla. Ve bunlar daha işgalden önce yaşananlar. Ama tabii ki baktığımız zaman bütün bu sorunlar ekonomik sorunların ötesinde. Çünkü bir yas dönemi aynı zamanda. İşgal yine bir yas dönemi. Ve büyük bir kaos yaşanıyor şehirde. Yani eskiden özellikle padişahların güçlü olduğu dönemlerde fermanlarla kadınların kılık kıyafetinin kontrol edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Hatta bu İkinci Selim dönemine kadar bile yansıyor ve sonrasında da İkinci Abdülhamit döneminde de çarşaf yasakları, peçe yasakları gibi yasaklar getirilebiliyor. Fakat ister istemez işgal kuvvetlerinin gelmesiyle padişahın otoritesi sarsılıyor. Eski İttihat ve Terakki'nin gücü de kalmıyor. Birçok şey değişiyor. Bu politik istikrarsızlık ortamında şehirde bir kaos yaşanıyor. İşte çeteler türüyor, kimin ne zaman tutuklanacağı belli değil. Yeni yeni askerler görüyorlar sokakta, kadınlar herhangi bir anda saldırıya uğrama riski içerisindeler. Yani bir tür onlar açısından da güvenliklerinin azaldığı bir dönem. Ayrıca da sokakta olmak zorunda oldukları bir dönem. Dolayısıyla kadınlar burada adapte olmaya çalışarak kendilerine özgü yeni giyim tarzları, daha pratik, daha modern hareket alanlarını açacak, rahat hareket edebilecekleri kıyafetlere yöneliyorlar. Birçok kadın peçeyi atıyor örneğin. Çünkü önünü görmek zorunda, tramvaya binmek zorunda, vapura binmek zorunda, çalışmak zorunda ve bu aktif yaşam tarzı işgalle birlikte devam etmek durumunda. Her ne kadar tabii ki işgalin getirdiği işte daha muhafazakarlaşma, milliyetçi duyguların yükselmesi, dindarların daha çok tepki verdiği bir dönem. Çünkü Hristiyanlar geliyor ve işgali onlar yapıyor. Yine de bu ikilemin içerisinde kadınların kendilerine özgü bir yeni giyim tarzını yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz bu yıllarda. En büyük problem ama ekonomik sorunlar. Çünkü kadınların barınacak konut sorunu, işte üstlerine giyecek kıyafet sorunu, yakacak odun kömür sorunu, Ta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri devam eden bir durum ki işgal kuvvetleri gelip biz bu evlere yerleşelim dediklerinde ister istemez konut sorunu daha da artıyor. Bu yıllarda büyük bir ekonomik savaş devam ediyor diyebiliriz.
Buna ek belki de göçler de diyebiliriz. Hani nüfus da artıyor tabii ki, gelenler var. Diğer bölgelerden hem gönderilen beyaz Rusların gelmesi var. Böylece bir yer bulamama sıkıntısı var. Bahsettiğiniz gibi gerçekten bir güvenlik sıkıntısı var. Kaos ortamı var bu dönemde diyebiliriz aslında. Peki biliyoruz ki biz aslında bu dönemde, siz de bahsettiniz, sadece kadınların değil, öncesinde 19. yüzyılda daha doğrusu erkeklerin asıl değişiminde görüyoruz. Bu bürokrasi ve orduyla başlayan bir değişim söz konusu. Arkasından bu halka yansıyor ve işte Fes mesela, işte hani çok popüler oluyor yine bu dönemde. Peki mütareke yıllarında kadınların giyimleri nasıl etkileniyor bu değişimlerden, bu ekonomik sorunlardan? Tabii bir de kara borsacılık da var. Her şey de pahalı aslında, öyle bir sıkıntı da var. Ne gibi farklılıklar görüyoruz 19. yüzyılla kıyasladığımızda kadın giyiminde?
Tabii burada da yine aynen ilk sorunuzda olduğu gibi geriye dönüp bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü kadın ya da erkek Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayanların kıyafetlerindeki batı tarzı giyime yaklaşma süreci yaklaşık olarak yani genel olarak 19. yüzyıla dayanıyor. Kadınların 19. yüzyılda giydikleri örneğin ferace ve yaşmak gibi kıyafetler daha sonra 20. yüzyıl başında Suriye modalarının da etkisiyle çarşafa peçeye dönüşüyor. Bu kıyafet tabii daha ferace ve diyelim ki yaşmak Avrupa'daki ampir tarzı modalara yakınken çarşaf ve peçe daha Arnavut tarzına yakın. İkinci Meşrutiyet'te yine bir dönüşüm yaşanıyor kadınların hem hayatlarında hem giyim tarzlarında. Daha çok yine görünür oluyorlar tıpkı savaş yıllarında olduğu gibi. Ve çünkü özellikle ikinci Meşrutiyet döneminden sonra her ne kadar ikinci Abdülhamit döneminde de birçok kızlara yönelik okullar, meslek okulları, liseler açılmış olsa dahi özellikle de ikinci Meşrutiyet'ten sonra hız kazanıyor kızların eğitim hayatı ve çalışma hayatı ile ilgili gelişmeler ve özellikle de savaşla birlikte bu bir ivme kazanarak işgalle birlikte artık daha da hızlanıyor diyebiliriz. Bu da kıyafete ister istemez yansıyor. Öncelikle çarşaflar daha dar, daralıyorlar. Birçok kadının çarşafların etek kısmını daha kısa kullandığını, daha kısa etekler giydiğini, artık belki çarşafın pelerin kısmı denecek şeyin yerine bir manto giydiklerini üstlerine, o pelerini belki o mantonun üzerine giydiklerini, hatta bunları bu pelerinleri mantonun da içine sıkıştırdıklarını, başlarına belki sadece bir bez bağlayarak ve peçeyi de ya yana atarak ya hiç kullanmayarak ya da yanlarında taşıdıkları bir şemsiye ile yüzlerini yeri geldiğinde örterek gezdiğini görüyoruz. Kimi kadınlar zaten çalışma hayatı nedeniyle, yoksulluk nedeniyle, kumaş bulamamak nedeniyle peçe bile takmıyor. Çünkü sürekli dışarıda olmak durumundalar. Dolayısıyla kimileri ne peçe kullanıyor, ne yüzünü bir şemsiyeyle örtüyor. Ve bunu da denetleyecek mekanizma demin bahsettiğiniz soruda da belirttiğim gibi yani padişahın otoritesinin azalması, şehirdeki politik istikrarsızlık kadınların denetimini ister istemez gevşeten bir şey. Ve kadınlar da bundan etkileniyorlar. Ama tek başına tabii ki hayat tarzlarının değişmesi de değil. Bunun yanı sıra şehire gelen birçok mültecinin, muhacirin yarattığı değişim de söz konusu. İşgal kuvvetlerinin hanımlarının şehre gelmiş olmasının yarattığı da büyük bir değişim var. Dolayısıyla kadınların özellikle de beyaz Rus dediğimiz Rus mültecilerden etkilenerek kıyafetlerinde büyük bir farklılaşma görüyoruz bu yıllarda. Tabii ki sadece giyim kuşam da değil, beden algıları değişiyor, yaşam tarzları değişiyor, eğlence biçimleri değişiyor ve tüketim kalıpları da değişiyor. Bunları gözlemleyebiliyoruz.
Bahsettiniz, tüketim kalıpları dediniz. Bu giyim ürünlerine sahip olma yolları değişiyor. Zaten aslında değişmeye başlamış. Büyük çarşılar var ama buna ek olarak 19. yüzyılda biz Beyoğlu ve daha sonra Karaköy ve Galata tarafında bombardımanlar görmeye başlıyoruz. Biraz bu modistralardan, yani evde hani bu Rum terzilerden bombardımanlara geçiş sürecini anlatabilir misiniz bize? Bu değişim nasıl gerçekleşti?
Tabii şöyle diyebiliriz belki de İstanbul'da yaşayan orta ve üst geliri mensup yani bu gruba mensup daha hali vakti yerindeki hanımların önemli bir kesimi evlerine modistra denilen Rum terzileri çağırabiliyorlar. Tabii Avrupa modellerini takip ettiği için Rum terziler bir çeşit Paris modalarını evlere taşıyan elçiler gibi de düşünebiliriz modistraları. Bu özellikle de savaş ve işgal yılları öncesinde sık sık uygulanan bir, diyelim ki kadınların kullandığı bir teknik. Kendilerini daha batı tarz giyimi tercih eden kadınlar açısından. Daha da üst gelir mensubu olan kadınlar ise belki de daha büyük butikleri tercih edebiliyorlar. Özellikle Beyoğlu'ndaki bonmarşileri, işte giyim evlerini, büyük kıyafet ve moda evlerini tercih edebiliyorlar. Ayrıca tabii Avrupa'dan getirdikleri moda mecmualarını takip ettiklerini biliyoruz. Ya da bizzat bazen ekonomik durumları da buna müsaitse Avrupa'ya kendileri gidip orada yaşayarak ya da gezerek ya da belki eğitim alarak orada Avrupalı kadınları gözlemlediklerini ve oradaki kıyafet tarzlarını benimsediklerini, kendilerini uyarladıklarını da biliyoruz. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle işgal döneminde bu mekanizmaların dışında da artık sokaklarda görüyorlar Avrupa modalarını. Çünkü işgal kuvvetlerinin hanımları aileleriyle birlikte gelmesiyle işte eşleri, kızları, anneleri, kız kardeşleri hepsi sokaklara dökülüyor. Belki bazıları işte evlerinde bahsettiğim gibi işgal kuvvetleri tarafından el konulmasıyla yeni komşuları bile haline gelebiliyor bu kadınların. Dolayısıyla artık gözlerinin önünde Avrupa modası. Yani kaçınabilecekleri bir şey bile değil. Her an gözlerinin önünde olan bir şey. Dolayısıyla bu kadınların da etkisi var. Gözlem yoluyla, taklit yoluyla etkisi var. Fakat diyebilirim ki özellikle de milliyetçiliğin artmasıyla bu milli moda giyim gibi. Çünkü işgal bir milliyetçi duyguları tetikleyen bir unsur ve Rum modistralar artık özellikle Müslüman Türk aileler tarafından tercih edilmemeye başlıyor işgal yıllarında. Şişli'de oturan, Kadıköy'de oturan hanımlar biz kendi milli modamızı yaratmalıyız, biz kendi terzilerimizi yaratmalıyız diye. Hatta eğitim kurumları kuranlar oluyor. Behire Hakkı'nın içki dikiş yurdu bunlardan en bilinenlerinden biri. Onun dışında da yine birçok biçki evlerinde Türk terziler yetiştirip Rum terzilerinin, modistraların yerine onları geçirmek gibi planlar var. Ayrıca milli moda denemeleri de var bu döneme ait ki hani dergilere yansıyor, Osmanlıca yazılmış dergilere yansıyor. Bu Osman Zeki'nin kızları var örneğin müzelerde gördükleri baş bağlama biçimlerini uyarlayıp daha modern başörtü tarzlarını getirmeye çalışıyorlar. Daha modern yaşmak biçimleri, milli yaşmak biçimleri, mantolar üretmeye çalışıyorlar. Ve bunlar belli bir kesim tarafından da talep görüyor.
Buradan da aslında bir sonraki soruya şöyle geçebilirim. Bunu da bahsettiniz. Bu gelen askerler tabii ki hani ev ihtiyaçları var ve ailelerini de getiriyorlar tabii ki burada uzun süre kalacaklarını düşünerek. Eşleri geliyor, işte kız kardeşleri, anneleri geliyor. Bir de devrim sonrası ülkelerini terk etmek zorunda kalan beyaz Ruslar geliyor. Kıyafetleriyle de çok etkili oluyorlar. Biraz aslında bu iki farklı grubun nasıl İstanbul kadınlarının kıyafetlerini değiştirdiğini konuşabiliriz.
Evet, belki daha büyük bir değişime şehre gelen Rus mülteciler neden oluyor. Çünkü onlar daha aktif olmak durumundalar. Yani şehre geldikleri zaman yurtlarından kopup Bolşevik devriminin etkisiyle Bolşevik ordularından kaçarak geldikleri zaman yanlarında önce taşıyabilecekleri kadar bir servet ile gelebiliyorlar. Evlerini, konaklarını getiremeyeceklerine göre kürkleriyle, mücevherleriyle geliyorlar. Bu mültecilerin bir kısmını aristokratlar oluşturuyor ve aralarında da durumu iyi olanlar yine de azınlıkta diyebiliriz. Zaten zengin olanlar bir şekilde Rus konsolosluklarından yardım alarak Paris'e geçiş yapmanın yolunu arıyorlar. Daha kısa sürede Avrupa'ya geçebiliyorlar. Ve İstanbul'da kalanlar bunu daha zor başarabilecek olanlar. Büyük bir kısmı İstanbul'u geçici bir yer olarak görüyor. Çünkü kendi dillerini konuşamıyorlar, bambaşka bir kültürdeler. Avrupa'ya geçmeyi ya da başka bir ülkeye geçmeyi öncelikle istiyorlar bu nedenle. Ve ilk başta tabii ki zengin olanlar yanlarında getirdikleri mücevherleri, kürkleri satıyor. Kimi moda evleri açıyor. Yine Ruslara ait moda evlerinin sayısının arttığını görüyoruz. Fakat birçok Rus mültecinin böyle mücevher satma, kürk satma gibi bir olanağı da yok. Onlar da şehirde tutunabilmek için birçok yönteme başvuruyorlar. Sadece eğlence yaşamı, kültür yaşamı değil, aynı zamanda toplumsal hayatı etkileyen birçok alanda da etkileri oluyor. Yani eğlence sektörüne adım atanlar, gece kulüpleri, kafe şantanlar, barlar, pastaneler açanlar olduğu gibi bunun yanı sıra işte uyuşturucu satanlar, kumarı tanıştıranlar ki bunların arasında tombola oyunu da var ve beyaz Rus kadınları özellikle sokaklarda veya kahvehanelerde bunu yapıyor ve çok tepki de çekiyor. Çünkü güzel kadınlar tarafından hani tombalanın tanıtılması kadınlarda bir kıskançlık duygusuna yol açıyor. İşte evin parasının tombalaya gitmesi, ister istemez ailelerin ekonomik durumunun zora girmesi ve tombalaya karşı bir mücadele cemiyeti kuruluyor bu dönemde. Yüzlerce üyesi var, kadınla erkekli. Kadınlar Rus kadınları göndermekle ilgili dilekçeler yazıyorlar. Büyük bir hani ister istemez kıskançlığa yol açıyor. Çünkü Türk kadınlarının bedeniyle Rus kadınlarının bedeni arasında büyük fark var. Türk kadınlarının arasında sarışın, mavi göz, uzun boylu olanların oranı çok daha az ve erkeklerin güzellik algısı, kadınlarla ilgili güzellik algısı değişiveriyor bir anda. Çünkü gözlerinin önünde bambaşka bir kadın modeliyle karşılaşıyorlar. Osmanlı'da özellikle Müslüman kadınlar hareketsiz bir hayata sahip. Evlerinde oturuyor, kilo alabiliyorlar, spordan uzak bir hayatları var. Dolayısıyla bu kilo problemleri ilk defa kadınlar için bir problem haline gelip hani kıyafetin dışında bir de öncelikle bedenlerinin değişimiyle ilgili bir harekete geçme durumu yaratabiliyor. İlk defa spora başlayanlar, kilo vermeye başlayanlar mı dersiniz? Yani bunun gibi birçok değişiklik. Bir de tabii ki kendi kültürleriyle geldikleri için plaj kültürü modaya yansıyor. Rus kadınlar mayolarla flürye yani bugünkü artık Florya diyoruz. Florya plajına gidiyorlar. İşte orada güneşleniyorlar. Birdenbire mayolar Osmanlı kadınları için de önemli bir moda ürünü haline geliyor. Ve kendi aksanlarıyla flürye'yi tabii Florya'ya çeviriyorlar. Bugün artık Florya dememizin nedeni de o dönemde bu yanlış telaffuz biçimi. Bir semtin ismini bile değiştirmişler. Kadınların kıyafetleri tabii ki değişecek. Bunun haricinde bu kıskançlık aynı zamanda taklide de yol açıyor. Yani Türk kadınları onların giydiği çan etekleri, yüzlerine belki yaptıkları yalancı benleri, işte bob tarzı saç kesimini ve en çok da bu dönemde bitlenerek saçlarını kökten kesip bir kumaş bağlayarak dolaşan Rus kadınlarının Rusbaşı denilen baş bağlama biçimini taklit ediyorlar. Bu bağlama biçimine göre saçlar bağlandıktan sonra ensede toplanıyor kumaş ve ense açıkta kalıyor. Bu da yeni ve modern bir tarz olarak aslında o yokluğu çekmeyen Osmanlı kadınları tarafından benimseniyor. Ya da yine Rus kadınlarının iğne iplik bulamadığı için dikemedikleri, yırtılan, omuzları yırtılan diyelim ki kıyafetlerindeki o omuz yırtmaçları yeni bir moda tarzı olarak benimsenebiliyor. O kloş etekler, çan etekler, kemerler, fırfırlı kıyafetler hepsi Osmanlı kadınlarının çarşaflarının altında giydikleri kıyafetler haline geliyor. Tabii ki mücevherlerin, kürklerin satılması kürk piyasasını canlandırdığı için yine Osmanlı kadınları ihtiyaç duymasalar da bu kürkleri alıp yeni kürklerin bir şekilde sokaklarda görünmesine sebep olabiliyor.
Son olarak işgal yıllarında kadınların giyimlerinin savaş ekonomisinin yarattığı enflasyonun ve kara borsanın yokluğu ve ekonomik eşitsizliğin kadınların giyimlerini nasıl etkilediğini sormak istiyorum size.
Tabii ki baktığımız zaman ekonomik koşullardaki bu değişiklik her kadını aynı şekilde etkilemiyor kuşkusuz. Bu dönemde yaşanan enflasyon aslında büyük kitlelerin genel olarak halkın fakirleşmesi demek. Ancak belli bir kesim ki bunların büyük bir çoğunluğunu o dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne olan yakınlığını kullanarak vagon ticareti yapanlar kısa sürede büyük servetler elde ediyor. Kolayca kazandıkları parayı üst tüketime harcamayı tercih edenler de oldukça fazla bu grubun içerisinde. Savaş vurguncularının kadınları çok pahalı moda ürünlerini tüketebiliyorlar. Ancak birkaç yıldaki anılara baktığımızda bir ayakkabıyı paylaşan kız kardeşlerin olduğunu görüyoruz. Örneğin bir etkinliğe giderken bir kız kardeş gidebiliyor çünkü sadece bir ayakkabıları var. Öbür etkinliğe de başka bir kız kardeş gidebiliyor. Böyle bir yokluk dönemi aslında. Neden böyle? Çünkü imparatorlukta bu giyim kuşam Çoğunlukla ithal ürünlerden istemez iğne ya da ipliğin bile kıtlığı yaşanabiliyor savaş yıllarında ve şehir halkı bundan olumsuz etkileniyor. Fakat bambaşka bir hayat, bu da savaş zenginlerinin hanımlarının yaşadığı hayat. Onlar ise son moda elbiseler, tayyörler, çarşaflar giyebiliyorlar, yaptırabiliyorlar. Bu kıyafetler farklı durumlar için de değişebiliyor. Örneğin akşam için ayrı, sabah için ayrı, çay etkinlikleri için ayrı, balolar için ayrı ya da tiyatroya gitmek için ayrı kıyafetler yaptırıp giyiyorlar. Bunlar renk renk değişiyor. Ve bu kıyafetler özellikle tiyatro ya da baloya gitmek için kullanılan kıyafetler ağır kumaşlardan, pahalı ipliklerden yapıldığı için çok ciddi paralar döküyorlar o dönemin terzilerine. Ve kağıt paranın enflasyon nedeniyle değerinin düştüğü bir dönemde üzerlerine giydikleri mücevherleri de işte gerçek para bunlar diyerek benimseyebiliyorlar. Gerçek para artık kağıt para değil de o üzerlerine taktıkları mücevherler haline geliyor. Pırlantalar, elmaslar, inciler, zümrütler, yakut yüzükler, gerdanlıklar, küpeler ya da bilezikler hepsi onlar için. Yani sokaktaki halk açken kadınlar üzerine giydikleri kıyafeti tamir edecek iğne ipliği bulamıyorken böyle bir şatafat içinde yaşayanlar var. Bildiğimiz üzere Rusların da etkisiyle kürk ticareti ve tüketimi yaygınlaşınca zengin kadınların arasında hermelin, şinşila, mavi veya beyaz tilkilerin kürkleri yaygınlaşıyor ve bunlarla hava atmaya başlıyor zengin kadınlar. Kozmetik tüketiminde de büyük bir artış var. Kozmetik ürünlerinin daha çok satıldığını göz önünde bulunursak zengin kadınlar arasında güzel çirkin ayrımı kalmadı diye Osmanlı kadın dergilerinde makaleler okuyoruz. Bu lüks tüketimi yadırgayan bir kesim de var kuşkusuz. Onlar daha milliyetçi duygularla da hareket ediyorlar. Yazılar da yayınlanıyor. Şubat ayında İnci Dergisi'nde Zehra Haklı adlı bir kadın yazar tarafından kaleme alınan Milli Moda makalesi çok önemli. Bu yazıda özellikle dönemin modern ve milliyetçi kadınların nasıl bir giyim sergilemesi gerektiği detaylı bir şekilde ele alınıp tartışılıyor. Burada Zehra Hakkı'nın kadınların değişen yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak artık ağır kumaşlardan kıyafetler dikilmemesi gerektiğini, sokakta daha rahatça hareket edebilecekleri, basit ve sade kıyafetleri giymeleri gerektiğini, işe ya da okula giderken bunlarla daha rahat edeceklerini, ister istemez yüzlerini peçeyle örtmenin trafikte onları riske atan, zora sokan bir şey olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini savunduğu bir yazı bu. Daha modern ve milli bir çizgide bir kıyafet öneriyor kadınlar için. Fakat bu kıyafetin milli olması, otantik bir kıyafet olması anlamına da gelmiyor. Yine Avrupa çizgisinde, Avrupa modalarından etkilenen ancak milli öğelerin de kullanıldığı, özellikle Alman kadınlarından etkileniyorlar ve işte Almanya'da bunun denemeleri var, biz niye denemiyoruz gibi önerilerde bulunuyorlar. Ayrıca tabii ki milliyetçiliğin artmasıyla birlikte demin de tartıştığımız bu Rum terzilerin, modistraların daha az evlere gelmesi gerektiğini savunanlar çıkıyor. İşte Beyoğlu'nda ancak Rum kadınlar belli bir tarzdaki şemsiyeyi kullanır, Türk kadınlarına yakışmaz gibi daha çatışmanın olduğu, milliyetçi çatışmaların kadın kıyafetlerine dahi yansıdığını görüyoruz. Tabii ki bu milliyetçilik düşüncesi sadece Türk kadınlarının, Müslüman kadınların içine yerleşmiş bir şey değil. Bu dönemki yükselen milliyetçilik Rum kadınlarını da etkiliyor ve onlar da Rum Kadınları Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Muavenet ve Müdafaa-i Milliye Kadınlar Şubesi ya da Beyoğlu Rum Kadınları Cemiyeti ve işte yer toplama, istihbarat elde etme ve propaganda yapma gibi çalışmalarda bulunabilmek için cemiyetler kuruyorlar. Dolayısıyla Türk terzilere olan ilgi artıyor. Türk modalarını yaratmayla ilgili algı oluşuyor. Tabii ki bu moda bile, yani bu yeni Türk milli moda dedikleri moda bile ister istemez Avrupa modalarının bir uyarlanmış versiyonu. Öncelikle değişen koşullar, hayat ve modernleşmenin etkisini görüyoruz. İşgal yıllarında kadın modalarını ele aldığımızda.
Peki Elif Hanım, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beş bir yerle bölümümüz için size İstanbul'la ilgili beş soru sormak istiyorum. Hazırsanız eğer. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Boğaziçi Üniversitesi Abdullah Kur'an Kütüphanesi. Çünkü yıllarca okuduğum okulun kütüphanesi olmasının yanı sıra Bence sahip olduğu kaynakların zenginliğiyle beni büyülemiş ve ufkumu açmış bir yer orası. Yaklaşık 13 yıllık Boğaziçi Üniversitesi öğrenciliği tecrübemle diyebilirim ki senelerce orada dirsek çürüttüm. Böyle kütüphanelerin mutlaka olması gerekiyor. Böyle yerlerin olması gerekiyor. Benim için bütün kütüphaneler değerli. Ama burası benim için özel bir öneme sahip.
Peki İstanbul öğrendiğiniz kitap hangisi?
Bu benim için cevaplaması daha da zor bir soru. Çünkü ben doğma büyüme İstanbulluyum. Eğer bir insanın hayatını bir kitap olarak düşünebilirsek, ben buna hayat kitabı da demek isterdim. Böyle bir cevap vermek olanaklı olsaydı. Ama mutlaka bir kitap ismi vermek gerekirse İstanbul'u en iyi anladığım, çalışmalarımın da yoğunlaştığı dönemi çok iyi anlattığını düşündüğüm kitap Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorre'si. O romanda birçok şeyi anladım diyebilirim.
Peki siz İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri olduğunu düşünüyorsunuz?
Sayısız kitap var mutlaka okunmasını önerebileceğimiz. Ama tarih araştırmalarımın yoğunlaştığı dönemle ilgili olarak özellikle Stefanos Yerasimos'un editörlüğünü yaptığı İstanbul 1914-1923 derleme kitabını öneriyorum. Çünkü birçok açıdan ele alıyor dönemi. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını, Orhan Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabını okumalarını öneririm. Ama ayrıntılı bilgi edinmek isteyen, bilgiye doyamayan, meraklı insanlar için başvurabilecekleri kaynaklardan, değerli kaynaklardan biri de Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi diyebilirim.
Size İstanbul'u hatırlatan uzaklardayken
Kesinlikle balık.
yiyecek
Aslında boğazdan çıkan her türlü balık. Ama spesifik olarak belirtmek gerekirse lüfer. Yine de bana İstanbul denildiğinde sokak lezzetlerini düşünüyorum çoğunlukla. Örneğin Eminönü'nde balık ekmeği düşünüyorum. Sokakta geceleri seyyar satıcıların bağıra çağıra sattığı bozayı düşünüyorum. Hatta İstanbul'da bir semtin adıyla özdeşleşmiş olan Vefa bozasını düşünüyorum. Tabii ki yaz kış vapurda simit çay keyfi yapmayı ya da kışın sokak satıcılarından kestane almayı, bunlar bana şehri hatırlatıyor. İstanbul'da olmayı uzaktayken hatırlatan daha çok bu yiyecekler.
Aslında sorunun cevabı bence biraz net gibi ama yine de soracağım ben. Sizi aldık, bir zaman makinesine koyduk, bir döneme gidiyoruz. Hangi döneme gidiyoruz?
Buna iki farklı yanıt vermek istiyorum. Çünkü tarihsel olarak incelemeyi sevdiğim dönem, kesinlikle üzerine yazıp çizdiğim dönem savaş ve işgal yılları. Tabii ki o dönemi daha iyi anlayabilmek için o dönemi görebilmeyi isterdim. Çünkü ister istemez kitaplardan okuduğunuzla yaşayıp görmek arasında büyük bir fark var. Bu yıllar yaşanan birçok ekonomik güçlüğe, sosyal sorunlara rağmen kültürel açıdan büyük bir hızlı dönüşümün yaşandığı, hele hele kadınların hayatında, şehirde yaşayan kadınların hayatında büyük değişikliklerin yaşandığı, onları derinden sarsan yıllar. Ancak kendi yaşamımdan yola çıkarsam ikinci bir yanıt daha vermek isterim. O da İstanbul'un gerçekten en çok keyif aldığım dönemi. Daha çok ergenlik ve ilk gençlik yıllarımı kapsayan dönem. 90'lar ve 2000'lerin başını söyleyebilirim. Çünkü bu yıllarda daha yeni yeni işte tek başıma sokağa çıkıp gezmeyi, İstanbul'u keşfetmeyi başladığım dönemde eğitim yaşamım nedeniyle de İstanbul'un en güzel yerlerinde bulunabilme şansım oldu. O nedenle o döneme geri dönmeyi ve o dönemin daha özgür kültürel ortamını yaşayabilmeyi isterdim diyebilirim.
Sevgili Elif Hanım, bugün sizinle Mütareke yıllarında başta İngiliz ve Fransız askerlerinin ayakkabılarından çıkan seslerle çınlayan işgal İstanbul'una konuk olduk. Mütareke yıllarında modayı, güzelleşme, toplumsal statü edinme aracı olarak görmenin ötesinde kendilerine yeni bir kimlik yaratmaya çalışan İstanbul'un kadınlarını, Mütareke döneminde kadınların giyim tercihlerini, değişen moda anlayışını konuştuk. Dönemin değişmekte olan ahlak kurallarından, yükselen milliyetçi değerlerden ve savaş dönemi vurgunculuğundan, işgal kuvvetlerinin ve İstanbul'a yeni gelen Rus mültecilerin tanıttığı yeni yaşam tarzından etkilenen kadınların hayatlarını, dönemin moda anlayışını, İstanbul'u kadınların moda aracılığıyla kendilerini var etme, seslerini duyurma mücadelesini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz. İmparatorluğun başkentinin zor yıllarında değişime ayak uydurmaya çalışan, işgale ve işgalin etkilerine karşı mücadele eden kadınların sesini sizin vasıtanızla hep duyarız.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Elif Mahir Metinsoy'du. Kendisiyle işgal yıllarında İstanbul'da kadın bedeni ve kadın giyiminde yaşanan hızlı değişimi, mütareke dönemi boyunca kadınların moda tercihlerini, Modistra denilen Rum terzilerinden büyük yabancı sermayeli moda evlerine geçiş sürecini konuştuk. İstanbul'a akın etmiş ve o dönemde Beyaz Rus diye adlandırılan yüz binlerce Rus mültecinin yaşam tarzlarının ve giyim kuşamlarının işgal kuvvetlerinin yanında getirdikleri eşlerinin, annelerinin, kızlarının, İstanbul'da yaşayan kadınların giyim tercihleri üzerindeki etkilerinden bahsettik. Savaş vurguncularının, savaş ekonomisinin yarattığı enflasyonun, ahlaki tartışmaların, çözülen aile yapısının, milli bir moda arayışının uzun zamandır hak ve özgürlük mücadelesi veren kadınların işgal dönemi İstanbul'unda hayatlarını nasıl değiştirdiğine dair gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle.